Ayrım 18. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 272. Lucien ile Lucy parkta bir süre gezmişler, sonra odalarına dönmüşler. Lucy yemeği hazırlamıştı. "Haydi sevgilim," dedi. "Yemek hazır." "Demek Lizon teyze gelmeyecek." "Herhalde gelmeyecek. Anlaşılan ağır hasta." O sırada kapı hafifçe vuruldu. Lizon teyze göründü. Lucien, "Günaydın," dedi. "Biz de şimdi sizi konuşuyorduk." Lucy, "Yemekte beraberiz değil mi?" "Yok evladım. Bayan Lebre çokça hasta. Onun için dükkana dönmem lazım. Arkama bir hırka almak için çıktım, sizi göreyim dedim. Monsieur Lucien'in burada olacağını biliyordum." "Lucien'i 3 hafta kadar göremeyeceğiz." "Nereye gidiyorsunuz?" "Bizim fabrikatörün Belgrad'da önemli bir işi var da." 3 hafta kadar burada yoksunuz o halde." "Aşağı yukarı." "Bilmem bugünler nasıl geçer. Lizon teyze siz de burada yoksunuz," dedi. Lucy, "Ben de seninle beraber olmak isterim ama zavallı hastayı yalnız bırakamam ki. Bana bunca iyilikleri dokundu. Hem benden başka kimseyi de istemiyor. Ama emin ol Matmazel, boş vakit buldukça hemen koşar gelirim yanınıza. Bekleyeceğim Lizon teyze. Sabahları ekmekleri erken dağıtırım. En sonra sizin ekmeği getirir, yanınızda kalırım." Lizon teyze Lucy'nin yanağını okşadıktan sonra, "Bana müsaade, ben odama gidiyorum, eşyamı alır, giderken gene uğrarım," dedi. Biraz sonra tekrar geldi. Oradan ekmekçi dükkanına gitti. Lucien ertesi günü saat 10'da Lucy'den ayrıldı. Her gün mektup yazacağına söz verdi. Bir arabaya atlayarak evine döndü. Ertesi sabah istasyonda kendisiyle beraber gelecek olan işçilerle ustabaşını buldu. Biraz sonra da 4'ü birden Belgrad'a hareket eden trene bindiler. Ovid her türlü kötülüğü yapacak bir insandı. Bu nedenle teklif edilen cinayeti kabul etmişti. Jacques Garout bu teklifle Ovid'in kölesi haline geliyordu. Ovid işini seven bir kimseydi. Ne iş olursa olsun. Yeter ki sonunda para bulunsun. İnsan bir işi zevkle yaparsa o işin hakkından gelir sözüne inanan bir kimseydi. Geçen gün giydiği duvarcı elbisesiyle devamlı iş göremeyeceğini anladı. Çeşit çeşit elbiseler giymeye karar verdi. Böylece ileride polis soruşturma yaparken cinayette birçok kimselerin karışmış olduğunu sanacaktı. Ovid ertesi gün erkenden kalktı. Sırtına eski bir elbise giydi, eline bir çanta aldı. Tamp'la gitti. Tamp, eski öteberinin satıldığı bir pazardı. Dükkan dükkan dolaştı. Kendini taşraya komedi oynamaya gidecek bir tiyatrocu gibi tanıtarak birçok elbise aldı. Ovid, Klişe sokağındaki evine geldiği vakit hem çantasını doldurmuş hem de birkaç paket eşya almıştı. Aldıklarının hepsini sıraladı, tertipledi. Bu işler gece yarısında bitti. Lucy için yapacağı tahkikatı ertesi güne bırakarak yattı. Salı günü Ovid komisyoncu elbisesi giydi. Onlara mahsus madayayı da taktı. Evinden çıktı. Klişe meydanından omnise yetişti. Belediye dairesinin önünde indi. Bourbon rıhtımına doğru yürüdü. Lucy'nin oturduğu eve yaklaşınca cebinden Lucy'nin adresi ve adı yazılı bir kağıt çıkardı. Saat 9'u çalarken eve girdi, kapıcının odasına doğru ilerledi. Elindeki kağıda bakarak, "Matmazel Lucy burada oturuyor değil mi madam?" dedi. "Evet, 6. katta. "Şimdi odasında mı acaba?" "Evet." "Teşekkür ederim." 2. kata çıktı, orada durdu. Kendi kendine, "Lucy bu vakit odasında çalıştığına göre her gün işe gitmiyor demek ki. Bunu öğrenmiş oldum," dedi. 5 dakika orada durduktan sonra tekrar aşağı indi. Kapıcı kadın yemek hazırlamakla meşgul olduğu için Ovid'in evden çıktığını görmedi. Ovid doğruca Saint Honor sokağına gitti. Madame Auguste'nin terzi dükkanını kolayca buldu. Kapıyı çaldı. Düzgün kıyafetli bir hizmetçi kapıyı açtı. Ovid'i Amanda adlı güzel bir kızın yanına götürdü. Ovid, "Matmazel Lucy burada mı?" diye sordu. Lucy burada çalışmaz. Dikişleri kendi evinde diker. Öyleyse Bourbon rıhtımındaki evde olacak. Evet, oradadır. Mektup mu var? Hayır, kendisine bir şey söyleyeceğim de. Kimin tarafından? Bir Monsieur tarafından. Ah, Lucy'yi Monsieur'ler de tanıyormuş ha? Diyen Amanda merakla sordu. Haber gönderen Monsieur nasıl bir adam? Gayet şık. Ovid terziden çıktı kendi kendine. Şu kız pek de kıskanç bir şey. Lucy'yi hiç sevmiyor. Belki bundan da istifade ederiz diye düşündü. Tekrar dükkana girdi. Kapıcının odasına baktı. Kapıcı yemekle meşguldü. Affedersiniz madam, sizden bir şey soracağım. Buyurun efendim. Madam Auguste'nin işçileri saat kaçta işten çıkarlar, lütfen söyler misiniz? Ovid bunu söyleyerek kapıcının avucuna 1 lira sıkıştırırken, bir beye bildireceğim de onun için soruyorum diye ekledi. Kapıcı aldığı bahşişin altın olduğunu görerek tatlı bir gülümseme ile madam Auguste'nin dükkanında birkaç türlü işçi çalışıyor diye cevap verdi. Dikişçiler dükkanda çalışırlar, bir de prova yapanlar. Prova yapanlar çok mudur? Hayır, 3 matmazeldir. Matmazel Irma, matmazel ben ve matmazel Amanda. Amanda hepsinden güzeli ve işvelisidir. Esmerce ve çok gençtir. Yanağının sağ tarafında bir ben var değil mi? Evet. Gündüz dükkandan çıkar mı? Gündüzde 1 saat izinleri vardır. Saat 11'den itibaren sırayla yandaki aşçı dükkanına giderler. Ovid istediği bilgiyi aldıktan sonra sokağa çıktı. Kapıcı kadın kendi kendine, "Al sana akıllı bir komisyoncu," dedi. "İşinin erbabı bir adam. Bunu mutlaka bizim gururlu Amanda'ya abayı yakan bir budala göndermiştir." Kapıcı bunları düşünürken Matmazel Amanda merdivenden indi. "Madam, bana bir haber yok mu?" diye sordu. "Var sayılır. Bazı belirtilere göre yakında size sevgi besleyen birisinden bir haber alacaksınız." "Demek size benden bahsettiler. Sizin hakkınızda benden bilgi aldılar. Nasıl bir adam, şık mı? Zengin mi?" "Benden malumat alan şık değil ama onu gönderen adam elbette şıktır. Akşamları ve öğlenleri yemeğe kaçta çıktığınızı sordular. Doğrusu söyledim. Biraz da sizi methettim. Madam Barda, eğer rüyam doğru çıkar da mesut olursam size altın kordonlu bir saat alacağım. Öyleyse kendimi o hediyeyi şimdiden almış sayıyorum." Amanda heyecanlı bir halde lokantaya gitti. Hayal içinde yüzüyordu. Bu yüzden iştahı bile kesildi. Amanda Regami 22 yaşlarında, güzel yüzlü, daima temiz giyinen bir kızdı. Madam Auguste'nin dükkanına girmesi de bundandı. Çünkü dikişte pek usta değildi. Amanda'yı güzel giydirirler, dükkanın kapısında bulundururlar. Gelen müşterileri karşılar, onların provasını yapar. Babası bir işçidir. Meyhaneden hiç çıkmaz. Annesi ise aşağılık bir kadındır. Amanda sokakta büyümüş, kötü terbiye görmüş bir kızdır. Tek isteği çalışmamak, rahat yaşamak, bol bol para harcamaktır. O da Paris'te pek çok görülen ve bütün sermayesi güzellikleri olan kadınlar gibi yaşamak ister. Oldukça güzel olduğu için daima mükemmel bir eve, arabalara, uşaklara, tiyatroda, localara sahip olmayı düşünür. Amanda, Madame Barde'nin sözlerini işitince hayalinin gerçek olacağını ümit ederek adeta kendinden geçti, dünyayı unuttu. Amanda daha evvel Joanie'de bir terzi dükkanında çalışmış, oradan kötü bir olay üzerine çıkartılmıştı. O gün kafası öylesine hayaller içindeydi ki akşama kadar gelen müşterilerin elbiselerini yanlış prova etti. Çoğuna iğne batırdı. Dakikalar çok uzun geliyordu. Acaba bugün akşam olmayacak mı diye düşünüyordu. Kendi kendine, mutlaka beni bekleyecekler, takip edecekler, bana laf atacaklar. Beni seven meçhul şahsa karşı haysiyetimi korumakla beraber ümit vermek için acaba ne yolda hareket etmeliyim? diye düşündü durdu. Saat 8'e çeyrek kala Amanda ile arkadaşları tuvalet odasına girdiler. Madame Auguste'ün tarafından yaptırılan süslü elbiseleri çıkardılar. Kendi elbiselerini giydiler. Amanda her akşam elbise değiştirip kendi kötü elbiselerini giyince yüzünü asardı. İşini bitirdikten sonra bir kere de aynaya baktı. Herkesten sonra çıktı. Bu defa kapıcı ile konuşmak istemeyerek hemen sokağa fırladı. Orada durdu. İki tarafına bakındı. Gayet şık bir delikanlının kendini bekleyeceğini ümit ediyordu. Ama sokakta 50 yaşlarında kır saçlı, güzel elbiseli bir adamdan başka kimse görünmüyordu. Amanda, "Bu değildir. Mutlaka daha ileride rastlarım," diye düşündü ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Beyaz saçlı adam yanından geçerken kendisine selam verdi. Amanda kendi kendine, "Ay ay, bu olacak galiba," dedi. İhtiyarcı ama gayet şık bir mösyö. Onun verdiği selama ve gülümsemeye cevap vermedi. Hareketini yavaşlattı. Kendine ayrı bir güzellik veren vücudunun hatlarını belli ederek yürüyordu. Ovid, kızın uzaklaşmasını anlayışlı bir gözle bakarak, "Haydi bakalım, sek güzel keklik, sek. Kapıcı sana mutlaka olup bitenleri anlatmıştır. Ne kadar sekersen sek, seni yakaladım demektir," dedi. Amanda sokakta dükkanların önünde durarak yoluna devam ediyordu. Arada bir arkasına bakarak kendini takip eden adamın gelip gelmediğine dikkat ediyordu. Genç kız yürüyüşünü ağırlaştırdı. Nihayet Martin sokağına vardılar. Amanda bir çamaşırcı dükkanının önünde durdu. Bu sefer Ovid kızın yanına gelerek dedi ki, "Matmazel Amanda'ya söz söylemek şerefine nail oluyorum, değil mi?" "Evet efendim, fakat ben sizi tanımıyorum." "Matmazel, güzelliğinize hayran olanlar pek çoktur. Bunların hepsini tanımanız mümkün mü?" Amanda bu yaldızlı sözlere memnun olmakla beraber kızardı. Kendi kendine, "Genç değil ama dinç bir adam, hem de çok şık," diye düşündü. Tekrar yürümeye başladı. Bu sefer Ovid onun peşini takip edecek yerde beraber yürüyordu. "Matmazel," dedi, "Martin sokağı uzun ve yokuştur. Müsaade ederseniz koluma girin." "Niçin müsaade edeyim? Sizi tanımıyorum ki." "Siz beni tanımazsınız ama ben sizi çoktan beri tanıyorum. Fakat çok mahcup bir insan olduğum için bu akşama kadar karşınıza çıkmaya cesaret edemedim. Ne söylediğinizi anlamıyorum." "Matmazel, sizi seviyorum." "Madem ki beni seviyorsunuz, fikriniz ne sizin?"
"Düşüncem namusluca. Bundan hiç şüpheniz olmasın."
"İspat edin desem, tabii şaşırırsınız."
"Hiçbir zaman şaşırmam. Ama sokakta böyle ciddi sözler konuşulmaz. Akşam yemeği yemediniz, değil mi?"
"Hayır, yemedim."
"Ben de yemedim. Müsaadenizle bir lokantaya gidip karnımızı doyuralım."
5 dakika sonra Ovid Sullivan ile Matmazel Amanda lokantanın özel bir odasında karşı karşıya oturmuşlardı. Ovid Amanda'ya karşı gayet babaca ve terbiyeli hareket ediyordu. Amanda Ovid'i pek güzel buldu. Onun sayesinde erişeceği saadeti, yaşayacağı zenginliği düşünmeye başlamıştı. Yemekten sonra Ovid bir araba çağırttı.
"Sizi evinize bırakır. Ben de sizin hayalinizle birlikte kendi evime dönerim," dedi.
Araba 15 dakika sonra Amanda'nın evinin önünde durunca Amanda sordu.
"Sizi ne vakit görebilirim?"
"Yarın saat 11'de her gün yemek yediğiniz lokantada."
"Aa, orasını da mı biliyorsunuz?"
"Size ait her şeyi bilirim. Lokantaya sizden önce gelir, yemek ısmarlarım. Olmaz mı?"
"Çok naziksiniz. Haydi Allah'a ısmarladık."
Amanda evine girdi. Ovid araba ile evine dönerken kendi kendine, "5-6 güne kadar Lucy hakkında her türlü bilgiyi elde ederim bu kızdan," diyordu. Ertesi gün 11'e doğru o lokantaya gitti. Mükemmel bir yemek ısmarladı. Amanda ile birlikte yemeklerini yediler.
Ayrılırken akşama buluşacakları yeri ve her gün aynı şekilde hareket etmeyi kararlaştırdılar. Birkaç gün sonra saat 11'de kız Ovid'in yanına geldiği zaman "Bugün acele edelim çünkü işim var. Bir yere gideceğim," dedi.
"Nereye gideceksiniz?"
"Dışarıda çalışan işçilerden birinin evine. Yapılacak bir elbise için kumaş ve dantele götüreceğim."
"Gideceğiniz yer uzak mı?"
"Bourbon rıhtımında."
"Müsaade ederseniz beraber gidelim. Hiç olmazsa biraz daha beraber bulunmuş oluruz."
"Olur, bir araba tutun. Mağazadan 20 adım ileride beni beklersiniz."
"Peki."
Ovid arabayı tuttu. 10 dakika sonra genç kız geldi. Arabaya bindi. Elindeki paketi arabacının yanına koyarak "Bourbon rıhtımı numara 9 adresini verdi. Ovid sormanın zamanı geldiğini düşünerek
"Güzelim," dedi. "Sizin madamın dışarıda çok işçisi var mı?"
"Hayır, birkaç tane var. Onlar evlerinde çalışıyorlar. Lucy de onlardan biri."
"Genç bir kız mı?"
"Evet."
"Güzel midir?"
"Ne güzel ne çirkin. Lakin pek kendini beğenmişim biridir. Herkese namus dersi verir. Ben inanmam ya. Fakat doğrusu gayet marifetli bir kızdır. Elbise yarın değil öbür gün Bois Columbus'a götürülüp prova yapılacak. Cumartesi akşamı teslim edilecek. Lucy bunu yapar bitirir zamanında."
"Bois Columbus'a mı?"
"Evet. Oradaki nahiye müdürünün karısının elbisesi. Sen valisinin ziyafetine davetliymiş."
"Mademoiselle Lucy dediğin kız bu kadar uzak yerlere gidip prova mı yapacak?"
"Trenle uzak değildir. Ben bile birkaç defa gittim. Sen Lazar istasyonundan trene bindiniz mi? Bois Columbus istasyonunda inersiniz. Versailles demir yolunu geçersiniz. Hat boyunda gidecek olursanız doğruca nahiye müdürünün evine gidersiniz. Gündüz iyi olur ama gece korkunçtur."
"Yalnız başınıza mı geçtiniz?"
"Yok, Lucy de beraberdi. Nahiye müdürünün karısına elbise götürdük. Bir kusuru olmasın diye yanımızda giyindi. Bizi gece yarısına 2 saat kalıncaya kadar alıkoydu. Elbisesi bitince bizi arabasıyla Paris'e getirecek yerde davetli olduğu baloya gitti.
Muhakkak çok korkmuşsunuzdur o gece."
"Korkudan yaprak gibi titriyorduk."
"Bu sefer gene de gitmek zorundasınız demek ki."
"Öyle."
"Ne yaparsın? Zaten ben bu sanattan bıktım artık."
"Sabret güzelim, sabret.
Elbette size layık bir yer buluruz, biraz sabret."
O sırada araba durdu. Amanda paketi alıp arabadan indi. Ovid'e, "Beni burada bekleyin. 5 dakikaya kadar gelirim," dedi. Kız Lucy'nin evine girdi. Ovid arabanın içinde büzülüp düşünmeye başladı. Genç kız Lucy'nin kapısını vurdu. İçeri girdi. Bois Columbus'tan madamın elbisesini getirdiğini söyledi.
"Ne zaman prova olunacak bu?" diye sordu Lucy.
"Öbür gün."
"İmkanı yok, öbür güne yetişmez. Elimde Mademoiselle Harmon'un gayet acele bir elbisesi var."
"Madamın emriyle onu bırakır, bunu yaparsınız. Öbür gün saat 3'te gidip prova edeceksiniz. Madam öbür gün muhakkak elbiseyi almalı. Sen valisinin ziyafetine gidecek."
Lucy ellerini kaldırarak haykırdı.
"Pekala, yaparız. Başka çare yok. Elbise geçen seferki gibi mi götürülecek acaba?"
"Evet, ben de beraber geleceğim. Madam öyle söyledi."
"Neyse, madem ki lazımmış yaparız. Şimdi nasıl olacak bu elbise anlatın bakalım."
Amanda paketi çözdü, Lucy'ye talimat verdi.
"Anlaşıldı," dedi Lucy. "Şimdi hemen başlarım, öbür gün saat 3'te provaya giderim."
"O halde ben gelirim. Nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırırız. Alas mı ağladık Mademoiselle Lucy?"
"Haydi güle güle Mademoiselle Amanda."
Amanda odadan çıktı, merdivenden inmeye başladı. Düşünceye dalmış olan Ovid, araba kapısının açıldığını duyarak ürperdi.
Amanda,
"Ne o?
Uyuyor musunuz?" dedi.
"Sizi rüyamda görmek için."
"Pek çapkınca bir söz bu. Beni şimdi aldığınız yere götürün bakalım."
Yarım saat sonra Amanda akşam için randevu vererek Ovid'den ayrıldı.
Madame Auguste'nin dükkanına girdi. Ovid saat 8'de Amanda'nın dükkandan çıkmasını bekledi. Genç kız, yarın sabah yemekte beraber olmayacağız. Bir iş için Fondörtbülü'ye gideceğim, dedi. Akşama gene buluşuruz. O halde gündüz bana o kadar uzun gelmez. Çok sevimlisiniz. Bu akşam ne yapacağız? Beni Folie Bergère'e götürseniz iyi olur. İstediğiniz yere gideriz. Haydi bakalım. 18. ayrımın sonu. Sayfa 284.